İyi Cuma ve Paskalya'da yaşanacak seçim kampanyası ateşkesi öncesinde adaylar sıkı bir şekilde çalışıyor. New York metrosunda dün yaşanan silahlı saldırıyı gerçekleştiren adam tutuklandı. Türkiye'de konut satışı yoluyla Türk vatandaşlığında limit 250 bin Amerikan dolarından 400 bin Amerikan dolarına yükseltilecek. Resmi seçim kampanyasının birinci haftası sona yaklaşırken, anketler kararsız seçmenlerin kötünün en iyisi seçeneği olarak Scott Morrison'a yönlendiğini gösteriyor. Başbakan, ormanlık endüstrisi için 220 milyon dolarlık bir paketi açıklayacağı Tazmanya'da güne başlıyor. Yürüttüğü bu politika, büyük şehirler dışında İşçi Partisi'nden koltuk ele geçirme umuduyla, bölgesel koltuklardaki seçmenlere yönelik daha geniş bir adımın parçası. Nine Network'e konuşan Savunma Bakanı Peter Dutton, seçmenlerin Morrison'ın karakterine yönelik olumsuz görüşleri sorulduğunda hiçbir hükümetin tüm nüfusu tatmin edemeyeceği yanıtını verdi. Dutton, muhtemelen federasyon olduğumuzdan bu yana her iki taraf içinde mükemmel bir karaktere sahip olduğunu söyleyebileceğimiz yaklaşık 3 seçim oldu. Yani olması çok zor. Politik olarak düşünüldüğünde sırf bir partiye üye olduğunuz için bazı insanlar sizi asla düşünmez bile ifadelerini kullandı. Bu arada federal muhalefet lideri Anthony Albanese, kampanyasının 4. gününe bugün Sydney'de başlarken, İşçi Partisi, yeni sağlık politikası duyurusunun eski bir vaadin yeni bir özeti olduğu iddialarını reddetti. Albanese, 50 acil tıbbi bakım merkezi için 135 milyon dolar taahhüt ediyor ve pratisyen doktor ameliyathanelerinde ve toplum sağlığı merkezlerinde toplu faturalı yani bulk bill klinikler kurulacak. İşçi Partisi, pratisyen doktor klinikleri ve hastane acil servisleri arasında bir bakım katmanı olacağını söylüyor. Başbakan Scott Morrison, Albanese'in Cameron Rudd'ın lider olduğu zamandan kalma eski bir İşçi Partisi politikasını kopyaladığını, Albanese ise sadece sağlık çalışanlarını gözettiğini ve hükümetin bunu yapmadığını söylüyor.
I see healthcare workers close to running on empty, let down by a complacent government.
Albanese, sağlık çalışanlarının kayıtsız bir hükümet tarafından hayal kırıklığına uğratılarak başıboş kalmaya yakın olduğunu, İşçi Partisi'nin ise onları dinlediğini ve harekete geçeceğini ifade ediyor. İdari Temyiz Mahkemesi AAT'de yılda 500 bin dolara kadar olan işler, Morrison hükümeti tarafından Liberal Parti bağlantılı bireylere verildi. Koalisyon seçimlerden önce bir dizi acil olmayan görev süresi uzatmalarından dolayı eleştirildi ve atamaların çoğu 2 yıldan önce sona ermeyecek. Bu, hükümetin AAT'yi eski politikacılar, çalışanlar, parti destekçileri ve bağışçılarla doldurduğu yönündeki suçlamaların ardından geldi. Perth'te bir erkek 6 yıldan fazla bir süredir 24 çocuğu cinsel olarak taciz etmekle suçlanıyor. 47 yaşındaki kişi polisin evinde ve iş yerinde yaptığı aramalarda bilgisayar ve depolama cihazlarına el koymasının ardından geçen yıl tutuklanmıştı. Polis cihazlarda yaklaşık 3.8 milyon çocuk istismarı videosu ve görüntüsü bulunduğunu ve bunların bazılarında bu kişinin reşit olmayanlara karşı suç işlediği görüntüler olduğu iddia ediliyor. Polis yasal nedenlerle adı açıklanmayan adamın kurbanlarını aileleri ve arkadaşları aracılığıyla tanıdığını öne sürecek. Batı Avustralya polisi bu soruşturmanın eyalette şimdiye kadar yapılmış en önemli çocuk istismarı soruşturmalarından biri olduğunu söylüyor. Adam 400'den fazla suçlamayla karşı karşıya ve 22 Nisan'da mahkemeye çıkacak. Brooklyn metrosunda tren içinde 10 kişiyi vurup yaralamakla suçlanan adam, bir gün süren aramanın ardından tutuklandı ve federal terör suçuyla suçlandı. Brooklyn savcısı Brian Pierce'e göre 62 yaşındaki Frank James olaydan 30 saat önce gözaltına alındı. Savcı Pierce, James'in uluslararası veya başka türlü terör örgütleriyle bağları olduğuna dair bir işaret bulunmadığını ve olayın belirsizliğini koruduğunu da sözlerine ekledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın Rusya'nın Ukrayna'daki davranışını soykırım olarak nitelendirdiği açıklamasını kabul edilemez ve ikiyüzlü olarak nitelendiren Kremlin'in ardından Amerika Birleşik Devletleri görüşünü yineledi. Rus hükümeti Amerika Birleşik Devletleri ve Ukrayna'yı yalan uydurmakla suçladı ve işgalde sivilleri hedef aldığı iddialarını her zaman olduğu gibi yalanladı. Ancak günlük basın briefinginde gazetecilere konuşan Beyaz Saray Basın Sekreteri Jen Psaki, Başkan Joe Biden'ın herkesin gördüklerinden bahsettiğini söyledi.
The president was speaking to what we all see, what he feels is clear as day in terms of the atrocities happening on the ground.
Psaki, başkan hepimizin gördüklerinden bahsediyordu ve sahada yaşanan vahşet açısından ne hissettiği gün gibi ortadaydı. Dün de belirttiği gibi elbette bir hukuki süreç olacak dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı şimdi Ukrayna'ya yeni bir askeri yardım olarak yaklaşık 1 milyar Avustralya dolarına eş değer bir miktarı onayladı ve Batı'dan gelen silahların Ukrayna'nın savaşını şimdiye kadar sürdürdüğünü ve artık dinlenemeyeceklerini söyledi. Fransa'nın aşırı sağcı Cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen, Ukrayna'ya daha fazla silah gönderilmesine karşı uyarıda bulundu ve çatışma sona erdiğinde NATO ve Rusya arasında yakınlaşma çağrısında bulundu. Rusya ile uzun bağları olan ve açık sözlülüğüyle bilinen bir milliyetçi olan Le Pen, 24 Nisan'da yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u koltuğundan etmesi halinde Fransa'yı NATO'nun askeri kanadından çekeceğini ve Fransa'nın tüm Avrupa Birliği'ne verdiği desteği geri alacağını söyledi. Ukrayna'ya askeri yardım sorulduğunda ise Le Pen, savunma ve istihbarat desteğine devam edeceğini söyledi.
Je suis plus réservé évidemment sur la livraison.
But I have reservations about shipping weapons directly.
Ama doğrudan silah sevkiyatı konusunda çekincelerim var diyen Le Pen, çünkü bu yardım göndermekle ortak savaşa katılmak arasında ince bir çizgi. Fransa ve Almanya'yı endişelendiren şeyin savaşın başka ülkelere sıçrayıp tırmanması ve kimsenin nasıl biteceğini bilmediği bir savaşa dönüşmesi görüşünü paylaştı. Dünya Sağlık Örgütü Başkanı, başka yerlerde krizlere aynı ilginin gösterilmediğini savunarak küresel toplumu Ukrayna'daki savaşa odaklandığı için eleştirdi. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Cenevre'de yapılan sanal bir briefingde, Etiyopya'nın Tigray bölgesi gibi yerlerdeki düşmanlıkların korkunç olduğunu ancak medyanın buna değinmediğini söyledi. Ghebreyesus, belki de dünyanın siyah ve beyaz insanların hayatlarına eşit ilgi göstermediğini söylüyor.
The whole attention to Ukraine is very important, of course, because it impacts the whole world.
Ukrayna'ya verilen tüm dikkat elbette ki çok önemli, çünkü tüm dünyayı etkiliyor diyen Ghebreyesus, ama bu ilginin ufak bir kısmı bile Tigray, Yemen, Afganistan, Suriye ve diğerlerine verilmiyor ve açık ve dürüst olmak gerekirse, dünya insan ırkına aynı şekilde davranmıyor. Bazıları diğerlerinden daha eşit ifadelerini kullandı. Finlandiya, NATO'ya katılıp katılmama kararını önümüzdeki haftalarda verecek. Finlandiya ve diğer İskandinav ülkesi İsveç, daha önce askeri ittifaka katılmaktan kaçınmıştı. Ancak yakın zamanda Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi, her iki ülkenin de güvenlik politikalarını yeniden gözden geçirmesine yol açtı. İsveçli meslektaşı ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, NATO'nun ortak savunma ilkesinin nihai güvenlik garantisi olduğunu söyledi.
We have deepened our NATO partnership until now.
Rusya'nın Kırım'ı yasa dışı bir şekilde ihlak etmesinden bu yana NATO ortaklığımızı derinleştirdik diyen Sanna Marin, ortak olmakla üye olmak arasındaki fark çok açık ve öyle kalacak. Güvenlik garantisi almanın, NATO'nun 5. maddesi tarafından garanti edilen NATO'nun caydırıcılığı ve ortak savunması altında olmasından başka yolu yok sözlerini sarf etti. Türkiye haberlerine geçiyoruz. Konut satışı yoluyla Türk vatandaşlığında limit 250 bin Amerikan dolarından 400 bin Amerikan dolarına yükseltilecek. Yabancılara konut satışı yoluyla Türk vatandaşlığının önünü açan mütekabiliyet yasası 2013'te yürürlüğe girmişti. O dönemde Türkiye'de 1 milyon dolar ödeyerek mülk sahibi olanlara Türk vatandaşı olma imkanı tanınıyordu. 2018'de ise Türk vatandaşlığı için gereken rakam 250 bin Amerikan dolarına kadar indirilmişti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, önüne gelene vatandaşlık verilir mi diye sordu.
Satacak bir şey kalmadı. Sanayi kuruluşlarını, yaylalarımızı, ormanlarımızı, sahillerimizi. Şimdi sıra geldi. Türkiye'nin itibarına, vatandaşlığa geldi. Bir ülke kendi vatandaşlığını 400 bin dolara satar mı hiç? Kim bunlar peki? Kendi ülkesinde her türlü pis işleri yapmış birisi Türkiye'ye gelip 400 bin dolara bir konut aldığı zaman Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı mı olacak? Arlı mı arsız mı? Hırlı mı hırsız mı? Kim bunlar? Önüne gelene vatandaşlık verilir mi?
Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre Türkiye genelinde 2021'de yabancılara 58.576 konut satıldı. Türk vatandaşlığına geçiş şartlarından birisi, Türk bankalarında en az 500 bin dolar yatırıp 3 sene çekmemek, bir diğeri de konut satışı. Türkiye'de en fazla konut alanların arasında Irak ve İran vatandaşları bulunuyor. En fazla vatandaşlık alanlar ise İranlılar. Bu arada artan konut fiyatları ile ilgili bir açıklama yapan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konut fiyatlarındaki 3-4 kat artışın nedeni ham madde giderleriyle ilgili dedi. Yargıtay, Man Adası davasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na verilen cezayı bozdu. Kılıçdaroğlu 21 Kasım 2017'de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın oğlu, kardeşi, eniştesi, dünürü ve eski özel kalem müdürünün vergi cennetinde şirkete gönderdiği paralara ilişkin dekontları göstermişti. Hükümet iddiaların yalan, belgelerinde sahte olduğunu öne sürmüş, Erdoğan Kılıçdaroğlu'nu müfteri ve yüzsüz diye niteleyip 1,5 milyon liralık tazminat davası açmıştı.
Man Adası, Man Adası. Herhalde bu man kafa olmaktan kaynaklanıyor.
İspat ettiğin anda ben Cumhurbaşkanlığını bırakacağım.
CHP Grup Başkan Vekili Özgün Özel, tarih önünde mahkum olunmuştur dedi.
Dediler ki bakın, biz Man Adası'nda bir yolsuzluğumuz yok. Yargıtay bu 3 davayı da bozdu, müjdeler olsun.
Tarih önünde mahkum olunmuştur. Man Adası Ağrı Dağı kadar gerçektir.
Oy çokluğuyla alınan Yargıtay kararı CHP lideri hakkındaki tazminat davalarını bozmakla yetinmedi. Yapılan tartışmada kamu yararı olduğu ve belgelerin sahteliğinin kanıtlanamadığı söylendi. AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal ise kararın değerlendirileceğini belirtti.
Yargı kararı varsa bu yargı kararının gerekçesine bakılır, aklı selimle değerlendirilir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatlarından yapılan açıklamada ise Yargıtay'ın Man Adası davasında Kılıçdaroğlu'nu haklı bulduğu açıklamasının gerçeği yansıtmadığını, mahkeme kararları çarptırılıyor denildi. Dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelttiği sorulardan sonra dün Soylu'dan açıklama geldi. Türkiye'de göçmen politikası üzerinden siyaset yapan ve oy devşirmeye çalışanlar sefildir değerlendirmesinde bulunan Soylu, Türkiye'de bulunan sığınmacıların kayıtlarına ilişkin tartışmalara yönelik ilk geldiğim günden itibaren Amerika bizim göç kayıtlarımızın peşindedir, vermedik vermeyiz de dedi. Ben devletin ağzıyla ve diliyle konuşuyorum. Altılı masadan sonra aldığınız o belgeleri büyükelçiye götürdünüz ifadelerini kullandı. Türkiye'den diğer haber başlıkları ise şöyle. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulundu. Kalın, yeni bir soğuk savaş dönemine girdik derken Ukrayna krizi derinleşerek devam ediyor. Bu savaşın etkileri 10 yıllar sürecek. Gıda ve enerji güvenliğinden jeopolitik dinamiklere ve bölgesel ittifaklara kadar her alanda yeni dengeler kurulacak açıklamasında bulundu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda düzenlenen iftar programında basın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen Diyanet İşleri Bakanı Ali Erbaş, Suudi Arabistan'ın almış olduğu kararla 65 yaşını geçmiş olanların bu yıl COVID-19 nedeniyle hacca gidemeyeceğini açıkladı. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği'ne kapatma davası açıldı. Gerekçe olarak derneğin kanuna ve ahlaka aykırı faaliyet yürütmek suçlaması yapıldı. Dernek suçlamaları hukuksuz ve hiçbir dayanağı olmayan iddialar olarak nitelendirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda insülin ilacının artık Türkiye'de üretileceğini, diyabette hayati öneme sahip insülinin yerli üretimi için harekete geçildiğini açıkladı. Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 31 kişi daha hayatını kaybetti. 5529 yeni vaka tespit edildi. Piyasalara baktığımızda ise en son döviz kuru değerlerine göre 1 Avustralya doları 10 lira 90 kuruştan, 75 Amerikan sentinden ve 69 Euro sentten işlem görüyor. Ve hava durumuna bakacak olursak Meteoroloji Bürosu gözlemlerine göre başkent Canberra genelde güneşli 21 derece, Sydney az yağış olabilir 23, Melbourne genelde güneşli 25, Adelaide parçalı bulutlu 28, Perth genelde güneşli 27, Hobart parçalı bulutlu 20, Wollongong'da yağmur ihtimali var 21, Newcastle'da ara ara yağışlar olabilir 23, Brisbane az yağmurlu 26, Cairns'de aynı az yağış olabilir 31 ve Darwin parçalı bulutlu 35 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe haber bültenini dinlediniz. Ben Mert Balkanlı. Yayınımızın bundan sonraki bölümünü sizlere İsmail Kayhan sunacak.